gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İman eden kimseler nelere sabrederler? İman eden kişinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sabırdır. Ancak Kur'an'da bildirilen sabır, karşılaşılan sıkıntı anında tahammül göstermek demek değildir. Kur'an'da tavsiye edilen karşılaşılan her durumda, yani her an, Allah'ı en çok razı edecek tavrı seçme konusunda sabır göstermektir. Allah, müminleri dünyada açlık, korku, canlarından ve mallarından eksiltme ve bolluk gibi çeşitli durumlarla imtihan eder. Kur'an'da tarif edilen ahlakı yaşayan bir insan, hangi durumda olursa olsun, sabırla Allah'ın hoşnutluğunu arar. Bollukta Allah'a şükreder, darlık ve sıkıntı anlarında Allah'a tevekkül eder. Dinin ve müminlerin menfaati her zaman kendi menfaatlerinden önce gelir. İman eden kişi ömrü boyunca güzel ahlakın her detayını sabırla uygular. Samimidir, dürüsttür, fedakardır, çalışkandır, şevklidir. Her zaman sözün en güzelini söyler, sürekli olarak dine hizmet etmeye çalışır. Kısacası, Kur'an'da emredilen güzel ahlakı sabırla uygular. Sabreden kullarını Allah, Bakara suresinin 155. ve 157. ayetlerinde şöyle müjdelemiştir. Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır. İslam'da kadınla erkek eşit midir? Allah katındaki değer ve üstünlük ölçüsü, bir insanın kadın ya da erkek olması değil, iman etmiş olması ve salih amellerde bulunmasıdır. İslam'ın hükümlerinden ve Allah'ın emirlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesinden hiçbir ayrım yapılmaksızın herkes sorumludur. Allah, Kur'an'da iman eden ve salih amellerde bulunan müminlerden bahseder. Kur'an'da kadın olsun erkek olsun her insanın yaptığı işin karşılığını aynı şekilde alacağı haber verilir. Nisa suresi 124. ayetinde salih amellerde bulunan erkek ve kadınlar şöyle müjdelenmektedirler. Erkek olsun kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır. Ayrıca Allah, Kur'an'da önemli olanın cinsiyetin değil takvanın, yani Allah'tan korkarak nefsin Allah'ın hoşnut olmayacağı her türlü davranıştan sakındırılması olduğunu da bildirmiştir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İçimden geçirdiğim her şey Allah katında biliniyor mu? Allah, insanın sadece içinden geçirdiği ve hiç kimsenin bilmediğini zannettiği tüm düşünceleri de dahil olmak üzere her türlü şeyi bilir. En'am suresi 3. ayetinde, "Göklerde ve yerde Allah odur. Gizlinizi ve açığınızı bilir, kazandıklarınızı da bilir." buyurulmaktadır. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi de habirdir. Yani Allah, her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olandır. İnsan karşısındaki kişilerden aklından geçen düşünceleri gizleyebilir ama Allah'tan gizleyemez. Bu gerçek, Âl-i İmrân suresinin 5. ayetinde şöyle bildirilmiştir. Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. İnsan, zamana ve mekana bağımlı bir varlıktır. Oysa Allah, tüm bu eksikliklerden uzaktır. Zamanı, mekanı, tüm insanları, o insanların başlarına gelecek olayları yaratan ve her şeyin kaderini tayin eden Allah'tır. Bu yüzden Allah, insanın içini, dışını, tüm düşüncelerini bilir. Bu gerçeği göz ardı ederek hareket eden kişiler, hem dünyada hem de ahirette büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. Nefsini ilah edinmek nasıl olur? Nefsini ilah edinen insan kendi çıkarlarını ve rahatını dinin çıkarlarının üzerinde tutan insandır. Oysa gerçek ve samimi bir dindar sadece Allah'ı ilah edinir ve sadece Allah'ı hoşnut edecek şekilde davranır. Bu her koşul için geçerlidir. Böyle bir kişi zorluk anlarında da kendi çıkarları tamamen zedelenecek olsa da asla dinin çıkarlarından, Allah'ın sınırlarından taviz vermez. Ama bir insan din için fedakarlıkta bulunamıyorsa, zor gelen herhangi bir şeyle dinin hükümlerini terk ediyorsa, bu insan nefsini hoşnut etmeye çalışıyordur. İşte bu durum nefsin ilah edinilmesidir. Allah, Câsiye suresi 23. ayetinde bu duruma düşen kişiler için şöyle buyurmaktadır. Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Nefsini ilah edinmek, her insanın kaçınması gereken bir durumdur. Bu durumun kendisine getireceği zararları düşünen her aklı başında insan, böyle bir şeye tenezzül etmeyecektir. Gelin siz de nefsine uymaktan kaçınanlardan olun. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İnsan yanıldığında veya unuttuğunda ne yapmalıdır? İnsan aciz olarak yaratılmıştır. Bu nedenle bazı şeyleri unutabilir veya herhangi bir konuda yanılabilir. Hiç unutmamak ve yanılmamaksa sadece Allah'a ait özelliklerdir. Hatalı bir davranışta bulunulsa da asıl önemli olan bir insanın doğruyu hatırladığında hemen tavrını değiştirmesidir. Allah bu konuda En'am suresinin 68. ayetinde şöyle bildirmektedir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu durumda hatırlamadan sonra artık zulmeden toplulukla beraber oturma. Ayette bildirildiği üzere, insan güzel olmayan bir davranışı unutarak veya farkına varmadan yapabilir. Dolayısıyla insanın unuttuğu veya yanıldığı şeylerden dolayı üzüntüye kapılması veya endişelenmesi son derece yersizdir. Böyle durumlarda müminlerin yapması gereken, Allah'ın sonsuz merhametine ve bağışlayıcılığına sığınmak ve Bakara suresi 286. ayetinde bildirildiği üzere, Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma diyerek dua etmektir. Salih amel ne demektir? Salih amel, katıksız olarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan işlerdir. Bir insan, görünüşte çok büyük hayır veya fedakarlık gibi görünen bazı işler yapabilir. Örneğin, muhtaç durumdaki insanlara yüklü miktarlarda yardımda bulunabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Bu tür yardımları toplumda iyi bilinmek, insanlara gösteriş yapmak veya iş hayatında güven kazanmak için gerçekleştiren kişiler vardır. Dolayısıyla yapılan maddi yardımın miktarı o işin salih bir amel olduğunun göstergesi değildir. Bir işin salih amel olması için yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılmış olması gerekir. Salih bir amelde bulunurken insan o işte yapabileceğinin en iyisini, en güzelini yapmak için gayret eder. Çünkü amacı gösteriş yapmak değil, o işte Allah'ı en fazla hoşnut kılacak sonucu elde etmektir. İşte bu samimi çabalarından ötürü salih amellerde bulunan müminler birçok ayette cennetle ve güzel bir yaşamla müjdelenmektedirler. Bunlardan Nahl suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Dünyada yaptıklarınızın karşılığını ahirette en güzeliyle almak istiyorsanız, siz de her işinizde ihlaslı olmaya, sadece Allah'ı hoşnut etmek için çalışmaya dikkat edin. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Vesvese nedir? İnsan vesveseden nasıl kurtulur? Şeytan, insana her yönden yanaşarak onu Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışır. Bunun için çok çeşitli oyunlar oynar. Vesvese de şeytanın bu oyunlarından biridir. Vesvese, şeytanın insanı boş şeylerle uğraştırmak ve asıl düşünmesi gereken önemli konulardan uzaklaştırmak için kullandığı bir yöntemdir. Şeytanın fısıldadığı sözler, kalbe verdiği kuşkular, boş kuruntular ve huzursuzluk verici düşüncelerin tümü vesvesedir. Şeytanın bu sinsi yönü, Nas suresi 1-5. Ayetlerinde şöyle bildirilir. De ki, İnsanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden. ki o, insanların göğüslerine vesvese verir. Ancak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği üzere şeytanın hileli düzeni çok zayıftır. İman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Allah müminlere kendilerine bir vesvese geldiği zaman ne yapmaları ve bu vesveseden nasıl kurtulmaları gerektiğini Kur'an'da bildirmiştir. Araf suresinin 200. ve 201. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler, sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Ayetlerde de bildirildiği üzere Kur'an'a tabi olan müminler kendilerine bir vesvese geldiği zaman hemen şeytandan Allah'a sığınırlar. Kısa süre içinde akıllarından geçen düşüncenin şeytana ait bir vesvese olduğunu anlarlar. Hiçbir kuruntuya ya da sıkıntıya kapılmadan Allah'ı zikreder ve şeytanın bu pisliğinden kurtulurlar. Dikkat edin, şeytanın bu oyununa sakın kapılmayın ve Allah'a sığınarak kurtuluş bulun. Şeytanı dost edinenler kimlerdir? Şeytanın en önemli özelliği, insanları Allah'ın yolundan döndürmek için uğraşmaya yemin etmiş olmasıdır. Dolayısıyla inkar eden, insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan, Allah'a ve dine karşı olan, insanlara Allah'ı, ahireti ve dini unutturan her kişi, şeytanın destekçisi ve dostudur. Bu insanlar, yaptıklarından dolayı dünyada ve ahirette hüsranla karşılaşacaklardır. Allah, şeytanı dost edinenlerin uğrayacakları sonu, Nisa suresi 118. ve 119. ayetlerde şöyle haber vermiştir. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Herhangi bir konuda ümitsizliğe kapılmak doğru bir davranış olur mu? Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu bilen, onu tanıyıp gücünü takdir edebilen bir insan için herhangi bir konuda ümitsizliğe düşmek söz konusu olamaz. Çünkü Allah her türlü zorluğu açıp gideren, affeden, merhamet eden, sonsuz kudret ve bilgi sahibi olandır. Günlük yaşamın akışı içinde meydana gelen her türlü aksaklık, aniden ortaya çıkan sorunlar, kısacası bazı insanların ümitsizliğe kapılma nedeni olarak gördükleri her şey, gerçekte tamamen Allah'ın kontrolünde gerçekleşmektedir. Allah, her şeyden haberdar olan, her şeyi bilendir. Sonsuz bir akıl tarafından kaderinin tayin edildiğini bilmek, bir insan için olabilecek en büyük rahatlıktır. İşte bunun bilincinde olan bir insan da hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz. Ayrıca mümin dünyada yaptığı her hatanın telafisinin mümkün olduğunu bilir. Bu yüzden de ümitsizliğe düşmez. Nitekim Kur'an'da insanlara Allah'ın rahmetinden umut kesmemeleri emredilmiştir. Yusuf suresinde şöyle buyurulmaktadır. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Yusuf Suresi 87. Ayet. Müminler olaylar karşısında hüzne kapılırlar mı? Müminler olaylar karşısında hüzne kapılmazlar. Çünkü Allah'ın dünyada kendilerini denediğini bilirler. Yolunda gitmiyor gibi görünen olaylar karşısında da tevekküllü davranır ve sabrederler. Allah'ın her şeyi bir hikmet üzerine yarattığını unutmazlar. Kur'an'da Tevbe suresi 40. ayetinde bu konuyla ilgili şöyle bir örnek verilir. Siz ona yardım etmezsiniz. Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Ayette görüldüğü gibi Peygamberimiz en zorlu görünen bir ortamda bile arkadaşına hüzne kapılmamayı tavsiye etmiştir. Müminler için en güzel örnek peygamber ahlakı olduğu için onlar da zor ortamlarda bu güzel tavrı uygularlar. Müminlerin hüzne kapılmamalarının en önemli nedenlerinden biri de Allah'ın yarattığı her olayın kendileri için hayra dönüşeceğini bilmeleridir. Allah, inanan insanlara dünyada güzel bir yaşam vaat etmiştir. Bu nedenle müminler Allah'ın kendilerini ahirette de sonsuza kadar nimetlerin asla eksilmediği, dünyadakinden çok daha güzel, olağanüstü mükemmellikte bir mekana yerleştireceğini umarlar. Kuşkusuz bu, bir insan için olabilecek en büyük müjdelerden biridir. Ayrıca çok büyük bir neşe kaynağıdır da. İşte bütün bunlardan dolayı müminler asla hüzne kapılmazlar. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kur'an'a göre cahil insan kimdir? Kur'an'da kullanılan cahil sıfatı halk arasında bilinenden farklı bir anlam içerir. Kur'an'da ifade edilen cahillik, kişinin yaratılış amacından, yaratıcısının üstün özelliklerinden, kendisine gönderilen kitaptaki bilgi ve hikmetten, sonsuz yaşamını ilgilendiren konulardan habersiz olmasıdır. İşte bu cehaletin doğurduğu şuursuz bir yaşam biçimini benimseyen kişi cahildir. Allah'ı tek ilah olarak tanımayan, onun elçileriyle gönderdiği doğru yola itaat etmeyen insanların cahillik etmekte olduklarına Hud peygamberin şu sözleriyle dikkat çekilmiştir. Dedi ki, ilim ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ahkaf suresi 23. ayet. Allah'ın dinine davet ne şekilde olur? İnsanlara dinin ve güzel ahlakın tebliğ edilmesi Allah'ın bir emridir. Ali İmran suresi 104. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Allah'ın dinine davet, Kur'an'ın hükümlerinin hikmetle ve güzel öğütle anlatılmasıyla olur. Allah, Nahl Suresi 125. ayetinde, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır şeklinde emretmiştir. Allah'ın varlığı, birliği ve yaratmadaki benzersiz sanatı gibi konular anlatılarak, dine davet edilen kişinin Allah'a karşı olan saygısı, sevgisi ve korkusu artırılır. Güzel ahlaklı bir insanın olaylar karşısında nasıl davranacağı detaylı olarak tarif edilir. İnsanın dünyada bulunuş amacı, burada denemeden geçirildiği, ölümün yakınlığı, ölümün ardından hesaba çekileceği, bu hesaba göre cennete veya cehenneme gideceğiyle anlatılır. Allah'ın sonsuz adaletiyle cenneti ve cehennemi nasıl hazırladığı da hatırlatılarak, kişinin kötü bir sonuçtan korkup sakınması sağlanır. Allah'ı, Kur'an'ı ve ahireti bu tariflerle tanıyan kişiler, bu aşamadan sonra vicdanlarını kullanarak hareket ettikleri takdirde Allah'ın emirlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışırlar. Kur'an'da tarif edilen ahlakı, yani dini yaşamak, hem kişinin kendisi hem de toplumun refahı açısından son derece önemlidir. Çünkü Allah'ın dinini yaşayan kişi, kendini her türlü kötülükten sakındıracaktır. Buysa, elbette herkes için büyük bir ferahlık vesilesidir. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kur'an'da bozgunculuktan kastedilen nedir? Kur'an ayetlerinde bozguncu karakterine dair birçok örnek verilmektedir. Bozguncuların temel özelliği, Allah'a, Allah'ın elçilerine ve kitaplarına karşı çıkmaları, dinin ve Müslümanların karşısına engeller çıkarmalarıdır. Nahl Suresi 88. ayetinde bozguncularla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. İnkar edip de Allah'ın yolundan alıkoyanlar, biz işledikleri bozgunculuğa karşılık onlara azap üstüne azap ilave ettik. Diğer pek çok Kur'an ayetinde Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan bu insanların yeryüzünde dirlik ve düzeni bozdukları, karışıklık çıkardıkları bildirilmektedir. Ayrıca Allah'ın emir ve yasaklarını kaldırmaya çalıştıkları, ölçüyü ve tartıyı eksik tutarak sahtekarlık yaptıkları gibi özelliklerinden de söz edilmektedir. Buna karşılık Allah, hem dünyada hem ahirette bu kişilere karşılık verir ve onları çeşitli şekillerde azaplandırır. Allah, sonsuz adaletiyle bozgunculuk yapmaya kalkışan herkese hak ettiği karşılığı eksiksiz olarak verendir. Fiili dua nasıl yapılır? Fiili dua, bir insanın sözlü dua ederek istediği herhangi bir şeyi elde edebilmek için elinden gelen tüm gayreti göstermesidir. Örneğin bir insan su ister ama suyun önüne gelmesini beklemez, gider suyu bardağına koyar ve sonra suyu içer. İşte bunun gibi insan Allah'tan istediği bir şeyin gerçekleşmesi için de gereken her şeyi elinden geldiği kadar yerine getirmelidir. Ve bundan sonra sonucunu Allah'tan beklemelidir. Ne var ki insanların bir kısmı dua hakkında yanlış bir inanca sahiptir. Bu kişilere göre Allah'a dua edildikten sonra bir köşeye çekilmek ve duanın sonucunu beklemek gerekir. Oysa bu samimi bir tavır değildir. Çünkü bir şeyi gerçekten isteyen kişi bunun için hem sözlü hem de fiili duayı yerine getirmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Her türlü fiili çabayı yerine getirip ben her şeyi yaptım diyen ve Allah'a sözlü olarak dua etmeyi unutan bir insanın hatasına düşmemek son derece önemlidir. Her iki duanın da bir arada yapılması Allah'ın izniyle sonuç getirecektir. Örneğin bir insan bir sınavı kazanmayı çok isteyebilir. Allah'a bunun için dua eder, elbette gerekli olan bütün çalışmaları da yapar. Öğrenmesi gerekenleri öğrenir, çalışmasını engelleyecek, dikkatini dağıtacak ortamlardan kaçınır. Ancak bütün bunlarla birlikte dua eder ve başarılı olmayı yalnızca Allah'tan ister. Kişi ancak bu gayretinin sonucunda Allah'ın kendisine başarı vereceğini umabilir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Doğada pek çok örneğini gördüğümüz fedakarlıklara ve canlılar arasındaki yardımlaşmalara evrimciler nasıl bir açıklama getirmektedir? Evrimciler bu konulara hiçbir tutarlı açıklama getirememektedir. Konuyu birkaç örnek üzerinde detaylandıralım. Örneğin erkek boynuzlu kuşlar sadece bir delik kalacak şekilde ağaçlarda korumalı bir yuva yapar ve bir dişi kuşu bu yuvanın içine yerleştirirler. Amaçları yumurtalarını düşmanları olan yılanlardan korumaktır. Daha sonra yavrular yumurtadan çıkıp büyüyene kadar erkekler dişilere ve yavrulara sürekli yemek taşır, onlara bakar. Bu işi hiç aksatmazlar. Başka bir örnek olarak, penguenler de dondurucu kış ayları süresince yumurtalarının başından hiç ayrılmazlar. Üstelik yavrularının soğuktan etkilenmemesi için hiç beslenmeden kuluçkada dururlar. Birçok balık türü de yumurtaları ve larvaları için çok özenli yuvalar hazırlar. Örneğin erkek dikenli balıklar su bitkilerinden parça toplar, kendi ürettikleri yapışkan bir sıvıyla bitki parçalarını birbirine yapıştırarak yuva yaparlar. Daha sonra çevresinde yüzerek yuvaya düzgün bir biçim verirler. Yuvayı onarmak, yumurtalara oksijen sağlamak için suyu dalgalandırmak, nöbet bekleyerek onları korumak gibi bütün görevler erkek balığa aittir. Doğada bunlara benzer pek çok örnek vardır. Bu davranışların ortaya çıkışının evrim mekanizmalarıyla açıklanması ise kesinlikle imkansızdır. Tesadüflerin bir canlının davranışlarını yönlendirmesi, ona bir şeyler öğretmesi mümkün değildir. Bir kuşun, bir balığın, kısacası bütün canlıların fedakar davranışlarda bulunmalarının tek bir açıklaması vardır. Bütün canlılar her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Doğa Doğadaki canlılar fedakarlığı sadece kendi yavrularına karşı göstermezler. Başka canlıların yavrularının bakımıyla da aynı şekilde ilgilenirler. Bu da evrimciler açısından bir çelişki değil midir? Canlıların kendilerine ait olmayan yavrulara bakmaları, evrimcilerin doğadaki mücadele iddialarını tamamen geçersiz kılan bir delildir. Evrimcilerin bu konudaki iddialarından biri, hayvanların genlerini bir sonraki nesle aktarmak için yavrularına fedakarca davranışlar gösterdikleridir. Bu nedenle canlıların kendi yavruları dışında aynı türün diğer bireylerine de yardım etmeleri evrim teorisinin açıklamakta en zorlandığı konulardan biridir. Bunu örneklerle de görebiliriz. Misk öküzlerinde sürünün herhangi bir saldırıya maruz kalması durumunda yetişkin öküzler yan yana durarak bir daire oluşturur ve sürüdeki bütün yavruları ortalarına alırlar. Böylelikle yavrular için kesin bir koruma sağlamış olurlar. Aynı şekilde yunuslar da sürü halinde dolaşır ve birbirlerini tehlikelere karşı korurlar. Bundan başka da bir yunus doğum yaparken yanında mutlaka anne yunusa yardımcı olan başka yunuslar da bulunur. Aynı şekilde arı, karınca gibi canlıların koloni içindeki fedakarca davranışları da evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin'in güçlü olan yaşar, zayıf olansa ezilerek yok olur tezini geçersiz kılmaktadır. Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Allah'ın kâfi isminin tecellilerini nasıl görürüz? Yüce Allah'ın güzel isimlerinden biri olan kâfi, yeterli olan, varlığı mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten anlamlarına gelmektedir. Zümer suresinin 36. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Allah kuluna yeterli değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah'a kesin bilgiyle iman etmeyen insanlar için yeryüzünde korku duyacakları pek çok olay ve varlık mevcuttur. Kimi insanlardan gelebilecek zararlardan korkar, kimi doğa olaylarından, kimi elindeki mallarının yok olmasından, kimi sevdiği bir yakınını kaybetmekten. Oysa Allah kesin bilgiyle iman eden insanlara Duhan Suresi 7. ve 8. ayetlerinde şöyle seslenmiştir. Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız, Allah, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Ayette de bildirildiği gibi, göklerde ve yerde tek ilah Allah'tır. Müminler, Allah'tan başka hiçbir varlığın kendilerine bir zarar vermeye veya bir yarar sağlamaya güç yetiremeyeceğini bilirler. Eğer bir zorlukla karşılaşırlarsa, hemen Allah'a yönelip dönerler ve O'nun kendilerine yardım edeceğini, dualarına icabet edeceğini bilirler. Asla Allah'tan başkasından bir yardım ya da bir fayda ummazlar. Çünkü yeryüzünde tek güç sahibi olan Allah'tır ve hiçbir varlığın onun dilemesi dışında bir zarar verme veya fayda getirme kabiliyeti yoktur. Dolayısıyla gerçekten iman eden bir insan için Allah yardım dilenecek, korkulacak tek makamdır. Nitekim ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Allah kimi hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur. Allah intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir? De ki, gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa, onun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi? De ki, Allah bana yeter. Zümer Suresi 37. ve 38. Ayetler. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Vücudunuzdaki mikrobik saldırıları anında haber alıp savunma alarmı veren hücrelerinizin varlığından ne kadar haberdarsınız? Vücutta herhangi bir enfeksiyon hali olduğunda, örneğin açık bir yaranızın üzeri mikrop kaptığında savunma hücreleri hemen alarma geçer. Makrofaj adlı bu savunma hücrelerinin mikropların saldırısına karşılık verebilmek için mümkün olan en kısa zamanda enfeksiyon bölgesinin yerini tespit edip oraya doğru yönelmeleri gerekmektedir. Bu yer tespit işleminde makrofajlar bazı değişiklikleri fark ederler. Örneğin o bölgede bakteriyel atıkların oluştuğunu, enfeksiyonlu dokunun oluşturduğu tahrip edici maddelerin ortaya çıktığını ve yine bu bölgede kanın pıhtılaşmasıyla birlikte oluşan maddeleri tespit ederler. Eğer makrofajlar enfeksiyonlu dokunun sebep olduğu değişiklikleri fark edemeselerdi, vücudun her gün karşı karşıya kaldığı sayısız tehlikeye karşı koymamız imkansız olurdu. Ancak burada ilginç bir durum vardır. Makrofajların çoğu böyle bir saldırıyla ilk kez karşılaşmaktadırlar. O halde bu mikroskobik canlılar teşhis ettikleri bulguların bir tehlike sinyali olduğunu nasıl öğrenmişlerdir? Bu konuda bir eğitimden mi geçirilmişlerdir? Elbette makrofaj dediğimiz mikroskobik hücrelerin eğitim gördüğünü iddia etmek mümkün değildir. Ama tüm bu bilgiler ilk dünyaya geldikleri andan itibaren makrofajların hafızasındadır. Savunma hücreleriniz bilgi yüklü bir hafızayla yaratılmışlardır. Onlara bu hafızayı veren, düşman karşısında içinde bulundukları bedeni nasıl koruyacaklarını ilham eden üstün bir güç vardır. Savunma hücrelerine, vücudun dışından gelen bir saldırının etkilerini tanıtıp, onları bu bilgiyle yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Akciğerin kendine has bir acil savunma birimine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Akciğer kendi acil savunma birimine sahiptir. Bazı akciğer hücreleri bakteri ve mikropların üzerine doğal bir mikrop öldürücü bileşim püskürterek bunları etkisiz hale getirirler. Böylelikle solunum yoluyla vücuda giren ve akciğere gelene kadar canlı kalmayı başarabilen mikrop ve bakteriler burada imha edilirler. Akciğer hücrelerinin kendilerine zarar verecek maddeleri tanımaları, onları etkisiz hale getirecek bileşimi bilmeleri ve ayrıca üretebilmeleri elbette ki mümkün değildir. Hücreler, düşünme, bilme, karar alma, plan yapma gibi bilince ait özelliklerden yoksundurlar. Tüm bunlar, gökleri ve yeri bir düzen içinde yaratan, bir uyum ve ölçü tespit eden Allah'ın eseridir. Allah, tek bir hücreye dahi insana hayranlık verecek derecede şuurlu işler yaptırarak sonsuz ilminin ve aklının delillerini göstermektedir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.